Ayrım 4. Güneş ve Ölü Deniz. Oğuz sonsuza kadar anlatsın, hiç susmasın diye düşünerek Leyla'yı dinliyordu. Ölü Deniz'le böyle tanıştım işte. Birbirimizi çok sevdik. Deniz, özenli bir anne gibi adım adım izledi bebeklikten çocukluğa geçişimi. O yıllarda birkaç meraklı gezgin dışında kimse bilmez, tanımazdı onu. Ona yalnızca güneş, dağlar, kumsaldaki ağaçlar ve kuşlar arkadaşlık ediyorlardı. Deniz bu sakinlikten, sessizlikten sıkılmıştı. Daha çok insan, daha çok çocuk gelsin, onunla oynasın, göğsünde kulaç atsın istiyordu. Yılda en fazla 5-6 kere geldiğinde gidebilirdik denize. Gelmelerini dört gözle beklediği çocukları görür görmez, "Haydi gelin korkmayın" diyerek ayaklarımızı tatlı tatlı gıdıklayarak kendine çekmeye çalışırdı. Biz denizin çağrısına kulak asmadan kıyıda oynar, en çok su dizlerimize gelinceye kadar yürürdük. Denizin bizi cesaretlendirmek için hiç kımıldamadan durduğu zamanlarda bile daha fazla ilerlemeye cesaret edemezdik. Birkaç haşarı oğlanın su kabaklarını bellerine bağlayıp dillerini çıkara çıkara bize nispet yaparak yüzmelerini kıskanarak içimiz giderek seyrederdik. Bizim üzülmemize dayanamayan deniz dalgalarını biraz canlandırıp üzerimize salarak eğlendirirdi bizi. Dalgaların üzerimize doğru geldiğini görünce gözlerimizi kapatıp çığlıklar atarak delicesine çırpınırdık. Deniz kenarlarından korku sızan bu şen çığlıkları çok sevse de işi tadında bırakmayı bilirdi. Çocukları korkutmaya gelmez diyerek durgunlaşır, eski haline dönerdi. En büyük hayalim kardeşim Meryem'le birlikte bir kuşun kanadına tutunarak karşı adaya gitmekti. "Olmadık hayaller kuracağınıza yüzmeyi öğrenseydiniz ya" diyerek araya girdi Oğuz. Leyla hayallerine taş atan Oğuz'a bozulmuştu. Onu savunmasız yakalayan ilk taşın canını yakmasına engel olamamıştı ama hemen kendini toparlayıp savunmaya geçmişti. Gerçeklerin sert, asık, korkutucu yüzünü çekmektense hayalin yumuşak, güleç, eğlenceli yüzüne bakıp onun kollarına sığınmak daha iyi değil mi? Hayal kurmanın ne zararı var? Sen hiç hayal kurmaz mısın? Hayal kurmana bir şey dediğim yok ama hayal kurmaktansa yüzme öğrenmek daha akıllıca bir yol değil mi? Oğuz yaramaz bir çocuk gibi ısrarla Leyla'nın hayallerini taşlamaya devam ediyordu. Böyle konuşmak kolay ama yüzme bilmeyen annelerimizin elinden "Aman çocuklar sakın kıyıdan uzaklaşmayın, Allah korusun boğulursunuz" diye tembih üstüne tembih etmekten başka bir şey gelmezdi. Babaların ise çocuklarına yüzme öğretecek vakitleri ve niyetleri yoktu. Yılda 5-6 gün gelebildikleri denizde birkaç kulaç attıktan sonra özledikleri akrabalarıyla sohbet etmek daha eğlenceli gelirdi onlara. Hem hayallerin gerçek olmayacağını kim söyleyebilir? Hayalini bile kurmakta zorlandığım birçok şeyin gerçekleştiğini gördüm ben. Oğuz, Leyla'nın ses tonundan onu üzdüğünü anlayan Oğuz durumu toparlamaya başladı. Leyla ile birlikte olmanın, sohbet etmenin keyfini yaşayacağına kalkmış, "Niye yüzme öğrenmedin?" diye kızı sorguluyordu. "Kusura bakma Leyla, inan ki niyetim seni üzmek değildi. Yalnızca meraktan sordum. Deniz bu kadar yakınken insanların niye yüzme bilmediklerini merak ettim. Biraz önce hayallerini taşlayan yaramaz çocuk gitmiş, yerine tatlı bir dille özür dileyen masum bir çocuk gelmişti. Bu özür dileyen tatlı ses kafasına yediği taşın acısını geçirmeye yetmişti. Leyla, yüzmeyi nasıl öğrendiğimi anlatayım da bu konu kapansın diyerek anlatmaya başladı. 5 yaşına bastığım yıl kıyıda beni yalnız yakalayan Deniz, "Hadi gel, yüzme öğreteceğim sana" diye fısıldadı kulağıma. "Olmaz, daha küçüğüm ben" diye karşı çıktım hemen. "Olur olur, şimdi tam vakti. Nazlanmadan hemen bağla şunları beline" diyerek ipe bağlanmış iki su kabağını ayaklarımın dibine bırakıverdi. Su kabaklarını heyecandan ellerim titreyerek belime bağladım ve gözlerimi kapayıp usulca Deniz'in kollarına bıraktım kendimi. Deniz sıcacık kollarıyla sarıldı bana, yavaşça gözlerimi açıp her şeyin yolunda gittiğini, batmadığımı görünce dillerini çıkara çıkara yüzen haşırı oğlanları taklit ederek acemice kulaç atmaya başladım. "Aferin" dedi Deniz, "devam et, çok güzel." Denizden bunları duymak kulaçlarımı daha rahat, daha güvenli atmamı sağladı. Kıyıdan yükselen bağırış çağrışlar yüzdüğümü gören yakınlarımın sevinç çığlıkları olmalıydı. Onlara bakmak için başımı çevirdiğimde "Sakın korkma Leyla, dayan geliyorum" diye bağırarak bana doğru yüzen arıza abimi gördüm. "Korkma abi, korkma. Ben yüzmeyi öğrendim. Hem bak belimde su kabakları var. Batmam" dedim ama abimin gözlerindeki korku kaybolmadı. Beni sıkıca yakaladı ve "Sen delirdin herhalde. Hani nerede kabaklar? Korkudan öldürecektin bizi" diye çıkıştı bana. Abime su kabaklarımı göstermek için iki yanıma baktığımda kabakların yerinde olmadıklarını gördüm. Heyecanla gelişi güzel bağladığım kabakların çözülüp gittiklerinin farkına bile varmamıştım ama zaten önemi yoktu, artık yüzmeyi öğrenmiştim. Ertesi yıl abimin eşliğinde adaya yüzüp kıyıdakilere el sallarken başları göklere değen dağlar gibi güçlü hissediyordum kendimi. Oğuz, Leyla'nın anlattıklarını dinleyince biraz önce söylediklerinden iyice utanmıştı. Bu durumda ne söyleyebilirdi ki? "İnsan abisine arıza der mi hiç? Abini sevmiyor musun yoksa?" diye sorarak konuyu değiştirdi. Leyla gülerek, "Bazen kızsam da çok severim abimi. Zaman zaman kavgalarımız, küslüklerimiz olur ama ona hiç kıyamam." "İyi de niye arıza diyorsun o zaman?" "Başka ne diyebilirim ki? Abimin adı Arıza." Arıza'nın kurtuluşu. Kenan o karanlık odada Arıza ile birlikteydi sanki. Ay ışığının tahtaların arasından sızdığını görünce ben de onlar gibi dışarı sızmalıyım diye düşündüm. Ay ışığı sanki bana göstermek için yerde bir şeyin üzerinde durmuştu. Hemen ayağa fırlayarak ay ışığının gösterdiği şeyi elime aldım. "Neydi o?" Kenan gözlerini kocaman açarak sormuştu. Duvarın kenarına atılmış iki tane tütün şişiydi ama dur şimdi, sen tütün şişinin nasıl bir şey olduğunu da bilmezsin. Önce onu anlatayım sana. Tütün şişi, tütünleri ipe dizmek için kullanılan örgü şişinden daha uzun, ucu sivri, iki tarafı düz, arkasından ip geçirmek için bir deliği bulunan bir alettir. "Ya arıza, tam arızasın valla. Ben de bir şey buldun sandım. Ne işine yarayacak tütün şişi? Kendini şişe geçirip tahtaların arasından dışarı sızacak değilsin herhalde." Alınma sırası arızadaydı. "Sen dur abi, tütün şişinin ne işe yaradığını, iki tütün şişiyle kapalı bir odadan nasıl çıktığımı görünce aklın şaşacak." "Hemen kızma arıza, sadece şaka yapıyordum. Burada nasıl vakit geçireceğiz yoksa?" dedi. Fazla gerip sigortasını attırmamak lazımdı. Zor sakinleştirmişti zaten. Kafası atarsa ne yapacağı belli olmaz. İki tütün şişiyle kapalı bir odadan çıktığını iddia eden bu adı arıza olan, hiç tanımadığı bir adamla bir kaya parçasının üzerindeki durumu pek parlak görünmüyordu. Arıza büyük bir hevesle anlatmaya devam etti. Tütün. Leyla abisinin nasıl arıza olduğunu anlatırken dağların kucağına, çam ağaçlarının arasına saklanmış köy göründü. İnsanlar tarlalarda çalışıyorlardı. "İşte doğup büyüdüğüm köy" dedi. Köy halkı yine erkenden tütün dikmeye girişmiş. Oğuz Leyla'nın sesindeki nefreti sezdi. "Tütünle aran yok galiba" dedi. Leyla'yı üzecek bir şey söylememek için dikkat ediyordu. "Nefret ederim tütünden. Köydeki her çocuk gibi gözümü tütün küfelerinin arasında açtım. Tütün tarlalarında emekledim. Elim şiş tutmaya başlayınca tütün dizdim. Tütünle yattım, tütünle kalktım." "Eğlenceli bir şey yok muydu hayatınızda?" "Olmaz mı hiç? Tütünün ağır kokusu ve dumanı üstümüzü örttüğü için dışarıdan bakıldığında pek görünmese de eğlenceli, neşeli pek çok şey vardır hayatımızda." Yazın okul duvarında gösterilen filmler, büyük ödülü iki bisküvi arasına lokum olan tütün dizme yarışmaları, tütün bittikten sonra ağabeyimle gittiğimiz dağ gezintilerimiz, zeytin toplama seanslarımız ve denize gittiğimiz günler diye sayabilirim. Ama film seyretmenin ve denize gitmenin çok başka bir yeri vardır hayatımızda. Film geldiği günler bir bayram havası eserdi köyde. Büyük küçük herkesin yüzü güler, adımları, elleri hızlanır, küfe küfe tütünler bir çırpıda dizilir, yemekler daha keyifle yenirdi. Akşam karanlığı çöker çökmez herkes okul bahçesinde toplanır, heyecanla film başlamasını beklerdik. Abim ne yapar eder en ön sıradan yer kapardı bize. Filmin başlamasını beklerken boş duvara bakarak uzun uzun hayallere dalardım. Oğuz hiç konuşmadan dinliyordu. Ağzından çıkacak bir sözle bu büyülü havayı bozmaya hiç niyeti yoktu. Tütün en büyük eğlencelerimizden biri olan film seyretmemizi engelleyemezdi ama bunun acısını çıkarmayı iyi bilirdi. Denize gitmek için can atardık ama tütün bırakmazdı bizi. Doyurduğu insanları hep yanında isterdi. Yalvar yakar, zor bela denize gittiğimizde bile ninemin bedenine girer. Denizde ıslanmaktan ne anlıyorsunuz? Şimdi köyde olsak kaç küfe tütün kırar dizerdik. Hadi kalkın gidelim diye durmadan konuşur, rahat vermezdi bize. Tütünün sesini kesmek için ninemi kuma gömerdik. Sıcak kum onun tütününün acı acı kokan kollarından alıp uykunun tatlı kollarına bırakınca meydan bize kalırdı. Ayaklarını denize sokmuş dağlar, deniz ve güneş ışıklarıyla doyasıya oynardık. Konuşurken vaktin nasıl geçtiğini anlamamışlardı. Ölü denizin göz kamaştıran, herkesi yanına çağıran mavisi ayaklarının altına serilince Leyla sustu. Oğuz hayranlığını belirten uzun bir ıslık çaldı. Mavi Leyla'nın anlattığı kadar güzeldi gerçekten. Yalnızlıktan sıkılan deniz sevinçle üstlerine atladı. Konuşurken farkına varmamışlardı ama gökyüzündeki kara bulutlar çoğalmıştı. Hiç konuşmadan kıyıya oturdular ve gözlerini denize diktiler. Elleri alışıkmış gibi birbirini buldu. Duran zaman gökyüzünde zikzaklar çizerek inen bir ışıkla yürüdü. Korkunç bir gümbürtüyle yerlerinden sıçradılar. Yağmur, küçük kulübenin saçağına sığınacak kadar bile zaman tanımadı onlara. Dağlar ve deniz kayboldu. Görebildikleri, işitebildikleri tek şey yağmurdu. Yağdı, yağdı ve bir daha gelişinde yolunu kolayca bulabilmek için gökyüzüne sarı, mavi, mor, turuncu, lacivert, yeşil, kırmızı çizgiler çekerek gitti. Leyla ve Oğuz el ele rengarenk gökkuşağını ve en güzel şarkılarını söyleyen denizi seyrettiler. Deniz tertemiz ve duruydu. Balıklardan en küçük taşına varıncaya kadar içindeki her şey çok net bir şekilde görünüyordu. Oğuz, bu güzel mavinin içinde özgürlüğün, sonsuzluğun, mutluluğun yanında aşk da var. Yanlış mı görüyorum acaba? Baksana şu en baskın olan, öne çıkan aşk değil mi? Her şeyi anlattın ama aşkın ölü denizde yaşadığını söylemedin bana dedi. Bu cümleler Leyla'yı Oğuz'a sımsıkı bağlamıştı. O güzel gün Leyla'nın hayatının unutulmaz anlarından biriydi ama geçmişten bugüne dönmenin zamanı gelmişti. Yatağında küçük, masum bir çocuk gibi yüzünü buruşturarak uyuyan Oğuz'un yanağını okşayarak ''Haydi kalk, kahvaltını yap, akşam yemeği için alışveriş yapman lazım.'' dedi. Bu saatlere kadar uyuyup işten kaytarsa da seviyordu bu adamı. Ara sıra tembellik yapmayı fazlasıyla hak ediyordu. Evlilikleri, iş kurmaları çok zor, çok sıkıntılı olmuştu. Her tür zorluğa göğüs gererek, bıkmadan, usanmadan uğraşıp didinerek, ter dökerek kavuşmuşlardı isteklerine. Arıza özgür. Yalnızca tahtaların arasından değil, duvardan, sıvasız tuğlaların arasından da sızan ay ışıkları bana yol gösteriyorlardı. Kapatıldığım oda tütün balyalarının koymak için tuğladan gelişigüzel yapılmış bir odaydı. Uzun zamandır bakımı yapılmadığından sıvası dökülmüştü. Elime aldığım şişeyle ışık sızan tuğlanın etrafını oymaya başladım. Bıkmadan, usanmadan, gözüme kaçan toprağı aldırmadan oydum. Işık çoğaldıkça hızım artıyordu. İlk tuğlayı yerinden oynatınca sevincimden ne yapacağımı şaşırmıştım. Tozların yaşarttığı gözlerim görmüyordu ama ben hiçbir şeye aldırmadan, bıkmadan, usanmadan oymaya devam ediyordum. Sonunda geçebileceğim kadar delik açınca kendimi dışarı attım. Kenan yerinde şöyle bir kımıldadı, arızanın anlattıkları çok hoşuna gitmişti, kendini zorla kapatıldığı bir yerden kaçmış gibi hissederek gülümsedi. Yanağını okşayan hafif bir rüzgar, sırtınızı dayadığınız dağ hariç her yanınız açık ama maalesef hiçbir yere gidemezsiniz dedi. Kapısı, penceresi kapalı bir odadan kurtuldum ama buradan kurtulmamız çok zor görünüyor. Kurtulmamız için birilerinin bizi duyması lazım diyen arıza birdenbire "Hey, kimse yok mu?" diye avaz avaz bağırmaya başladı. Rüzgar arızanın sesini kucaklayıp gökyüzünün ve denizin maviliklerine, ağaçların, yeşillerin arasına dağıttı. Bağırmak ayağının ağrısını iyice artırmıştı ama yine de bağırmayı sürdürdü. Kenan hiçbir şey olmamış, her şey normalmiş gibi "Odadan kurtulunca ne yaptın?" diye sordu. Arıza bağırmaktan çatallaşmış kızgın bir sesle "Ne yapacağım? Kapısı penceresi kapalı sıcak bir yerde duvarı delmek için uğraştığımdan terden sırılsıklam olmuştum. Kendimi dışarı atar atmaz hemen ahıra koştum" dedi. Kenan anlamamıştı. "Hani dışarı çıktığında kollarını iki yana açarak deliler gibi koşacaktın, ne işin var ahırda?" diye sordu. "En önemli işim ahırdaydı. Ahırın kapısını açtıktan sonra köpeğim Alaca ile birlikte Ölüdeniz'e doğru koştuk ve Ölüdeniz'e varınca cüp diye denize attık kendimizi. Ay ışıkları ile birlikte denizde yüzdük. Sonra da vurdum kafayı horul horul uyudum kulübede." Küçük bir çocuk gecenin bir yarısı tek başına denize gitmesi akıl alacak gibi değildi. Annesi bunu duysa tüm kanı kururdu herhalde. Değil gecenin bir yarısı 4 kilometre uzaklıktaki denize gitmek, sokağa bile tek başına yollamazdı Kenan'ı. "Korkmadın mı?" diye sordu. Kenan kendini arızanın yerine koyarak gecenin bir yarısı ay ışığının eşliğinde yollarda koştuğunu, denizde yüzdüğünü hayal etti. Bu sıcakta denizde yüzme düşüncesi bile serinletiyordu insanı. Şimdilik yamacın gölge olan kısmında olduklarından rahatlardı ama güneş üstlerine döndüğü zaman ne yapacaklarını düşünmek bile istemiyordu. "Niye korkayım? Korkacak bir şey yok ki. İnsan bilmediği şeylerden korkar. Ben her yeri, her şeyi bilirim. Taşlardan, ağaçlardan, denizden mi korkacağım? Gecenin o vakti ortalarda kimseler olmaz zaten. İnsan olmazsa bile hayvanlar olur. Ne bileyim işte, yılan olur, ayı olur." Kenan şehirde büyüdüğünden böyle sorular sorması normaldi. Yaban keçisini görünce aklı bir karış havaya fırladığından buralara düşmüşlerdi işte. "Hayvanlardan zarar gelmez insana. Sen dokunmadıktan sonra onlar bir şey yapmazlar sana. Ha bir tek kuyruklunun sağı solu belli olmaz. Vallahi soktu mu öldürür namussuz ama öyle yollarda falan dolanmaz. Hiç ummadığım bir anda ya taşın altından çıkar ya da uykunun en tatlı yerinde duvardan iner gelir ve kuyruğunu çat diye vurarak sokar seni. Artık şansın, ilacın varsa kurtulursun yoksa mevta olursun." Kenan irkilerek sırtını kayadan çekti. Sırtını kayaya dayayarak oturmak rahattı ama rahatsız olmak kuyruklunun sokup öldürmesinden iyiydi. Kenan kuyruklu diye bir hayvan duymamıştı. Arızayı bile ürküttüğüne göre çok tehlikeli olmalıydı. Sincap gibi, fare gibi kuyruğu uzun bir hayvan hayal etti. Arıza, "Sen şimdi kuyruklu da ne diye düşünüyorsundur? Bizim kuyruklu sizin akrep dediğiniz hayvandır." diyerek Kenan'ın düşündüğü soruya açıklık getirdi. "Buraya da gelir mi?" "Demin dediğim gibi kuyruklunun sağ solu belli olmaz. Her kovuktan, her taşın altından çıkabilir. Ya sokarsa ne yaparız burada?" Arıza cebinden çıkardığı pırıl pırıl parlayan keskin çakıyı göstererek "Merak etme, hallederiz." dedi. "Çakıyla akrebi mi keseceksin?" Kenan, arızanın elindeki çakıyı görmenin refleksiyle bir anda ağzından çıkan sorunun anlamsızlığını ve komikliğini anlayıp pişman olmuştu. Ama iş işten geçmişti artık, geriye dönüş yoktu. Arıza kahkahalara boğuldu. Arızanın kahkahası bütün dünyanın kendisine gülüyormuş duygusu vermişti Kenan'a. Arıza gülmesini zor bela kesip, "Abi çok alem adamsın valla. Gülmekten öldüreceksin beni. Abi çakıyla akrep mi kesilir hiç? Çakı akrebin soktuğu yeri kesmekte kullanılır." dedi. Kenan, "Bunun böyle olduğunu biliyordum ama ağzımdan kaçıverdi işte." dese de arızanın inanmayacağını, hatta daha çok dalga geçeceğini bildiği için sustu. Kenan'ın kolunu tutup çakının sivri ucunu kolunda gezdirirken, "Diyelim ki akrep geldi kolunu soktu senin. Bu çakıyla sokulan yeri keser, kanatır ve emip emip tükürür, zehri vücuttan atarsın." dedi. Arızayı dinleyen Kenan'ın sırtından terler akmaya başlamıştı. Sırtını duvara dayasa bir dert, arızaya dayasa başka bir dert, aşağıda dibi görünmeyen boşluk daha da büyük bir dertti. Böyle konuştuğuma bakma sen, aslında severim ben keratayı. Bana yaptığı iyiliği unutamam. Arzanın bakışları normale dönse de akrebin insana nasıl bir iyilik yaptığı derin incelemeler gerektiren bir konuydu. Arıza, sen akrebin iyiliğinden önce şu odadan kaçtıktan sonra ahırın kapısını niçin açtığını anlatır mısın? Aklım orada kaldı. Arıza kocaman gülümsedi. Abi çok hoş adamsın valla. Bunu bilmeyecek ne var? Ahırın kapısını keçileri bırakmak için açtım tabii. Nasıl yani? Kenan bu açıklamadan hiçbir şey anlamamıştı. Keçileri bırakmak, beni odaya kapatan babamdan hıncımı almanın en kestirme yoluydu. Tütün şişiyle duvarı oyarken hep bunu düşünmüştüm. Keçileri serbest bıraktığım zaman bahçeye dalıp bayram ettiler. Babamlar sabah kalktıklarında dalında tek bir domates, tek bir patlıcan, tek bir biber bile kalmamıştı. Keçiler ne var ne yoksa afiyetle yiyip bitirmişlerdi. Arıza yaptığı marifeti gevrek gevrek gülerek anlatıyordu. İyi hoş ama bu olayda annenin, kardeşlerinin ne suçu var ki? Onlar ne yaptılar sana? Onları niye cezalandırıyorsun? Ne yapayım abi? O anda aklıma o geldi. Gidip babamın kafasını kıracak halim yoktu ya. Önemli olan babamın damarına basmaktı ve ben bunu çocuk aklımla başardım. Kenan arızanın yaptığına inanamıyordu. İnsan babası odaya kapadığı için ev halkının yiyeceğini keçilere yedirir miydi? İnsan arıza olunca bunu bile yapabiliyordu demek ki. Arızayı iyice dağıtmadan toparlaması gerekiyordu. Kenan ilk karşılaştıkları andan beri arızanın anlatımının ve cümlelerinin güzelliğinin farkındaydı. Arada bazen küfür etse, argo laflar sıkıştırsa, bazen dili kaysa da köyde, dağda kendi bildiği gibi yaşamış birinin cümleleri değildi bunlar. Arızanın lafını kesip, "Sen hangi okulu bitirdin arıza?" diye sordu. "Ben ne anlatıyorum, sen ne soruyorsun?" der gibi bakan arıza. "Nereye bitireceğim abi? Ortaokulu bitirdim ama normal yollardan değil." Normal olmayan bir yoldan ortaokulun nasıl bitirildiğini ancak arıza anlatabilirdi. "Zamanında çok delilik yaptım, okumadım. İlkokulu bile ite kaka zorla bitirdim. Ama aklım başıma sonradan geldi. Kitaplarla aramı düzeltince tam bir kitap kurdu oldum ve biraz geç de olsa dışarıdan ortaokulu bitirdim. Şimdi de lise bitirme imtihanlarına hazırlanıyorum. İnşallah üniversiteyi de bitireceğim ama durduk yerde nereden çıktı bu soru?"